Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz.
Başlayalım bakalım.
Mahfiye abi, bugün krizleri konuşalım. Şimdi Harvard'lı iki tane ünlü ekonomist, Kent Rogoff ve Carmen Reinhart. Bunlar 5 kıtada 66 ülkeyi incelemişler ve krizlerin tarihini yazdılar. Bu kapsamlı çalışmaya da ahmaklığın tarihi adını koydular. Kitap 2048 krizinin hemen sonrasında 2009'da yayınlandı. Bir yıl sonra da 2010'da, o zaman benim o zaman da genel yönetmen olduğum CNBC kanalı 10. yılını bu kitabı Türkçe'ye kazandırarak kutlamak istedi. Aslında finansal krizler üzerine yayınlanmış en iyi birkaç ampirik çalışmadan biri. Onun için değerli bir kitap. Yüzlerce yılı kapsayan geniş bir veri kümesini bir araya getirdi ve önemli de bir referans kitabı oldu. O gün bugündür de eleştirilse de referans kitabı olarak kullanılır. Bu kitabın Türkçe baskısında böyle bir sunuş yazısı o zaman benden istenmişti. Onu yazmıştım. O yazıda demiştim ki 800 yıllık tarih gösteriyor ki ekonomi penceresinden bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok. İnsanoğlu başına gelen felaketlerden ders çıkartmamış. Oysa bu detaylı analizden de anlıyoruz ki yaklaşan krizleri öngörmek o kadar da zor değilmiş. Toplumsal ve bireysel hafızaların kısa süreli olmasının geçmişten ders alma güdümüzü nasıl zayıflattığını bu kitap bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu değerlendirme bundan 15 yıl önceydi. Aradan 15 yıl geçti. Ama değişen çok fazla bir şey olmadığını hala görüyoruz. Her krizde yeni bir durum ile karşılaştığımızı zanneden ekonominin aktörleri var. Ve ülke ekonomi yöneticileri var. Paradigmanın değiştiğini her defasında insanlar, taraflar kendilerini inandırmaya devam ediyorlar. Ve bu defa öncekilerden farklı demeyi sürdürüyorlar. Şimdi bundan sonra detayına ineriz. Krizler öngörülebilir mi, önlenebilir mi? Bugün bu başlığı konuşacağız ama öncesinde kriz nedir diye sorarak başlayalım. Bir kriz tanımı çıkaralım mı?
Tabii kriz tanımlamak çok da kolay değil. Pek çok tanımı var ama şöyle bir tanımı var. Galiba en tam şeyi kavrayabilen tanımlardan biri bu. Kişi veya toplulukları olumsuz şekilde etkileme potansiyeline sahip ani olarak ortaya çıkan durum veya tehlikeye kriz deniyor. Bu genel bir tanım. Ekonomik anlama bunu taşırsak, ekonomik alana taşırsak krizin ne olduğunu, mal ve hizmet üretim faktörleri fiyatlarının ve ulusal para birim değerinin çeşitli nedenlerle ve ani olarak değişmesi, düşmesi veya yükselmesi halini kriz olarak tanımlıyor. Ekonomik kriz olarak tanımlıyor. Ve esas olarak bir belirsizliğin, büyük bir belirsizliğin ortaya çıkması kriz. Bir başka tanım, belki bu da çok önemli, ekonomik dengelerin bozulması, hızla bozulması hali bir ekonomik kriz olarak tanımlanıyor diyebiliriz.
Evet. Peki krizin halleri, krizlerin tanımları var ama bir yandan da krizlerin çeşitleri var. Farklı şekillerde aşağı yukarı benzer krizler kendini gösteriyor olabilir. Doğru. Az önce bahsettim ya, tekrarlayan özelliğinden. Doğru. Mesela İbn Haldun'un bir sözüdür. Geçmiş geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer demiş ama burada galiba Sultan II. Abdülhamit'in ünlü sözü bu krizlerin tarihini daha iyi açıklıyor. Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor.
Evet,
krizler farklılık gösterse de aslında krizlerin özü aynı. Aslında en çarpıcı şeylerden biri de yani Albert Einstein'ın tespiti, biliyorsunuz o artık klişe olmuş bir laftır. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektedir. İşte onun için biraz da bu krizlerin tarihi dedim ya bu kitap, yani o bu defa farklı kitabı. Bu o yüzden çıkan sonuç da bir anlamda bu. Evet, farklı çeşitleri olsa da aslında krizler benzer şeyi gösteriyor ama biz gene de farklı tanımlarına girelim. Nedir krizlerin halleri?
Şimdi kriz dediğimiz zaman her toplum kendi geçmişiyle, geçmişinde yaşadığı travmalardan bir şeyler üretiyor, yaşıyor ama genel olarak şöyle özetleyebiliriz. Ekonomide krizler dediğimiz zaman mesela stagflasyon dediğimiz bir hali var bu krizin. Nedir bu? Enflasyonun yüksek olması ya da enflasyonun bulunması ama büyümenin sıfır veya sıfır civarında bir yerlerde olması. Yani ekonomi durgunluk içinde ama enflasyon yaşıyor. Bu bir kriz hali. İlle bir batışa götürür mü ekonomiyi, bitişe götürür? Yok, götürmeyebilir. Böyle devam edilebilir. İkincisi biraz daha tehlikeli bir hal, resesyon. Burada hem enflasyon var hem de enflasyon olması şart değil. Enflasyon olmayabilir. Ama iki çeyrek üst üste küçülme varsa ve bu devam ediyorsa o zaman ekonominin resesyon içinde, yani küçülme içinde olduğunu söylüyoruz. Bu biraz daha önemli bir kriz ekonomi. Çünkü küçülme dediğimiz şey peşinden istihdamda azalma, işsizlikte artış gibi şeyleri getiriyor. Bundan biraz daha ağır olanı slumpflasyon dediğimiz, evet, şey. Slamflasyon, enflasyonun yüksek olması, iki hane ve daha yukarı enflasyon içinde, ekonominin de küçülüyor olması. Yani ekonomi hem küçülüyor hem de fiyatlar artıyor. Bu ciddi bir sorun çünkü çözülmesi zor. Çünkü genellikle enflasyonu yeniden büyümeye dönüştürmekle, çevirmekle enflasyonu önlemek birbiriyle çelişen iki önlem. Bunu aynı anda becerebilmek zor bir iş. Daha ağır olan bir kriz hali depresyon. Depresyonda hemen hemen bütün göstergeler kötü. Yani işsizlik artıyor, küçülme devam ediyor, enflasyon değil de hatta deflasyon var, fiyatların düşmesi hali, bütün hepsinin bir arada olması hali. Buradan giderek bir de deflasyon var, kriz hallerinden birisi de. Fiyatların sürekli düşmesi ve ekonominin küçülmesi bu nedenle. Biz şimdi fiyatların düşmesi dediğimiz zaman bunu iyi bir şey zannediyoruz. Fiyatların gerilemesi, enflasyonun düşmesi iyi bir şeydir. Fakat eksiye gelmesi o zaman üretimi son derece zedeliyor ve küçülmeye götürüyor, insanlar üretmemeye başlıyorlar. Genellikle kriz halleri dediğimiz şey budur. Böyle sıralanabilir. En kötüsü depresyon,
evet.
Sonra stagflasyon, sonra deflasyon, sonra resesyon ve stagflasyon geliyor.
Evet, belki hani böyle bir çizgi çekmek gerekirse o saydığınız o en kötü iki ya da en kötü üç tane biraz daha kriz tanımlıyor.
Evet,
diğerleri biraz daha kriz öncesi.
İdare edilebilir
yani
kriz.
Yani iki dönem durgunlukla evet resesyon oluyor ama evet. Üçüncü dönem genelde ekonomiler çıkıyor. O zaman böyle derin bir kriz halini almadan atlatılmış oluyor ama.
Çok doğru. Bir de tabii kriz olup olmadığı tartışmalı bir durum var. O da mesela Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Yüksek enflasyonla büyüme var.
Büyüme var, evet.
Şimdi yüksek enflasyon bir kriz hali, sıkıntılı bir hal. Çünkü %40'lara varmış, bu zamanda daha da yüksekti. Ama bir yandan da ekonomi büyümeye devam ediyor, işsizlik yaratmıyor. Yani bu mesela çok tartışmalı. Kriz var mı yok mu burada? Tartışmalı bir konu.
Kriz algılaması da genelden gene değişiyor.
Değişiyor.
Yani uzun süre mesela ekonomik zorluk oluyor, kriz algılanmıyor ama bizim gibi ülkelerde ne zaman kur etkilense, kurda bir oynaklık olsa, TL değer kaybederse o zaman kriz algısı çalışmaya başlıyor. Oysa ondan önceki koşullar da aslında krize yatkın, kriz endikatörleri ortada söz konusu.
Ekonomi fazlasıyla dolarize olduğu için, dolarizasyon dediğimiz para ikamesi yaşandığı için döviz fiyatları Türkiye ekonomisi için ve Türkiye benzeri ekonomiler için çok önemli. Buradaki oynaklığı insanlar yukarıya hızlı gidişi kriz gibi algılıyorlar. Evet.
Peki krizler öngörülebilir mi? Bu önemli başlık. Şimdi burada biz son yıllarda çok sık konuştuğumuz şey vardır. Hayvan metaforları. Ekonomistler, piyasalar, yatırımcılar bütün bu metaforlu hayvan metaforlarını severler. Onun için burada devreye kuğular giriyor, gergedanlar giriyor, hatta filler giriyor. Şimdi gerçekleşmeden önce hiçbir belirti ya da işaret vermeyen olaylar var. Bunlar gerçekleşme ihtimalleri çok düşük ya da hiç yoktur. Ama gerçekleştiklerinde muazzam bir etki yaratırlar. Bunlara biz siyah kuğu diyoruz. Hikayesini duymuşsunuzdur. Biz bunu yayınlarımızda da çok aktardık. İnsanlar kuğuların hep beyaz olduğuna inanmışlar. Ta ki 17. yüzyıla kadar, 17. yüzyılın sonuna kadar. Ne zamanki Hollandalılar 1697'de Avustralya'da siyah kuğuya rastlamışlar. İşte o zaman imkansız gerçek olmuş. Nesim Talib'in kitabından sonra, o çok satan kitabından sonra bu metafor kullanılmaya başlanmış. Bu kitapta da Nesim Talip diyor ki tek bir gözlem milyonlarca beyaz kuğunun binlerce yıldır teyit etmiş olduğu genel kanıyı geçersiz kılabilir. Bunun için tek bir siyah kuğunun varlığı yeterlidir demiş. Bir de benim daha çok önemsediğim, siyah kuğu kadar zamanda bilinmese de son yıllarda kullanılmaya başladı, gri gergedan var. Bu deyimin isim annesi de Michel Wooker. Bunun o isimle yayınlanan 2016'da gri gergedan kitabı var. Bu da gerçekleşme olasılığı yüksek olan ve gerçekleştiğinde yüksek etki yapacak olan ancak ihmal edilmiş tehditler için kullanılıyor. Şimdi siyah kuğu varlığından haberdar değilsiniz. Ama gri gergedan da varlığından haberdar olduğunuz durumlar var. Ancak benim başıma gelmez gözle bakılan olaylar. Şimdi bunlar aslında ihmal edilmiş tehditlerin sembolü deniyor. Ve bence siyah kuğular evet korkutucu olabilir ama yıkıcı da olabilir ama gri gergedan daha tehlikelidir. Çünkü siyah kuğular aslında gri gergedanların evrim geçirmiş hali. Evet. Şimdi geçmiş krizlere bakıyoruz. 2008 krizinin alametleri 2006'da 2007'de vardı. Ortada bir siyah kuğu yoktu, gri gergedan vardı. Çünkü önden belliydi. Kriz geliyor diyenler vardı azınlıkta olsalar da. Şimdi 11 Eylül'ü biliyorsunuz dünyada birçok şeyi değiştirdi. 11 Eylül'e götüren olaylar aslında 10 Eylül'de gerçekleşmedi. Yani El-Kaide 10 Eylül'de kurulmadı. Ondan önce vardı. Dolayısıyla o da yine gri gergedan olarak görülebilir. Covid-19'un en güzel örneklerinden birisi. Vebadan bulaşıp İspanyol gribine kadar giden, işte Ebola, SARS'a kadar giden birçok pandemi yaşadık. Birçok hastalık vardı. Dolayısıyla böyle bir pandemiden haberdardık olacağından. Kaldı ki ilk Çin'de bu iş 2019'da çıktığı zaman herkes konuya Çin meselesi gözüyle baktı. Olay bizden uzak dedi bütün ekonomiler, ülkeler ve patladı. Dolayısıyla aslında gri gergeden daha büyük tehdit. Yani demem o ki krizler aslında önden işaret veriyorlar. Bütün krizler aslında bir anlamda gri gergedanlar. Uzaydan bir şey düşmediği sürece. Ne diyorsunuz?
Evet, yani bunu açıklayan bazı şeyler de var. Mesela bunlardan bir tanesi VIX endeksi. Gerçi finansal piyasalarla ilgili ama. Evet. Ama bir öncü gösterge, bu izleniyor. PMI ise ona bir gösterge. Minsk'i anı diye bir tespit var. İşte Iman Minsk'i, iktisatçı Iman Minsk'in adına, kendi adına geliştirdiği bir teori. Bu durumlar bize şeyi gösteriyor. Bir sürü de öncü gösterge var zaten. İktisatçılar genellikle bunu öngörüyorlar. Yani iktisatçılar geçmişten sonraki gelişmelere baktıkları zaman bunu öngörüyorlar. Fakat siyasetçinin bunlara inanma eğilimi az. Çünkü siyasetçi daha farklı şeylere bakıyor. İşte oy getirici faaliyetlere bakıyor. İktisatçıyı dinlerse bir takım önlemler alması lazım. Bir sonraki seçimi kaybedebilir. Bunları almamayı tercih ediyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Kassandra lanetine. Kassandra da işte bu şeyin kızıdır. Troya kralının kızıdır ve Troya şehrinin başına gelecekleri görmüş, anlatmıştır. Biraz şeyi var, kahinliği var. Anlatmıştır ama kimseyi inandıramamıştır. Sonunda başına bu gelmiştir. Dolayısıyla ben iktisatçıları biraz bu Kassandra lanetiyle lanetlenmiş kişiler olarak görüyorum. Yani inandıramıyorlar. Görseler bile. Çünkü siyasetçinin inanma arzusu yok. Neden yok? Çünkü buna inanırsa önlemler alacak. O zaman seçimi kaybetme durumuyla karşılaşabilir. Onun için gidebildiği yere kadar bırakıyor. Bir süre sonra kriz çıkıyor.
Evet.
Karşısına esas darbeyi orada yiyor. Böyle bir de sıkıntı var. Tabii. Yani öngörülebilir. Öngörülüyor da zaten. Yani mesela bir örnek daha vereyim izin verirsen. Milattan 2000'e kadar dünya gayri safi yurt hasılası 50 trilyon dolar olmuş. Yani 2000 yılda 50 trilyon dolara getirebilmiş yıllık geliri dünya. Sonra 20 yılda 100 trilyona katlamış. Yani 2000 yıllık birikimi 20 yılda tam anlamıyla katlamış. Burada bir kriz doğacağını artık görmek lazım. Çok hızlı büyümüş. Her şey çok hızlı gitmiş. İşte kaydi para yaratılması vesaire, türev ürünler vesaire derken şişirilmiş bir şey var. Dolayısıyla bunlar öngörülebilir şeyler ama dediğim gibi siyasetçiyi ikna etmek öngörmekten çok daha zor.
Bu öngörü aynı zamanda krizin ortasındayken de yapılamayabiliyor.
Evet,
şimdi
tabii.
Burada da az önce hayvan metaforları dedim, bir de fırtına metaforları var biliyorsunuz. Burada kasırganın gözü diye bir şey var.
Evet.
Şimdi kasırganın gözü meteorolojide kullanılan bir deyim. Kasırga denilen hava olayı böyle geniş alanı kapsayan güçlü hava sistemleri. Rüzgarınız gözün geçtiği, bu kasırganın gözü dediğimiz yerde ise gözün geçtiği yerde rüzgar ve yağmur kısa süreliğine olsa da kesiliyor. Kasırganın gözüne denk gelen fırtınalar genelde hani bu bakıldığı zaman orada fırtınanın bittiği zannediliyor. Buna göre tedbir elden bırakılıyor. Buna göre işte dışarı çıkılıyor. İnsanlar dışarı çıkıyor fırtına bitti diye. Oysa fırtına bitmiyor. Çok kısa sürede tekrar geliyor. Bizde de aşağı yukarı bütün krizlerin belli bir anında kasırganın gözündeki o duygu hali oluyor. Ve kötü dönemden geçildiği varsayılıyor. Bir gevşetme eğilimi oluyor. Onun için krizlerin bittiği hemen anlaşılamayabiliyor.
Evet, doğru.
Yani büyük krizde de aynısı oldu. Büyük kriz uzun bir süre sürdü. Krizin belli anında büyük buhran işte 29 bunalım 30 krizinde de aynısı oldu. Orada krizin bittiği sanıldı. Orada bir aldatıcı bir durum var değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle bittiği zannediliyor ama bitmiyor. Mesela son küresel kriz bitti mi şimdi? Pek bitmiş gibi görünmüyor. Evet. Hala değil mi? İşte Fed ve diğer büyük merkez bankaları hala para basıp hala ortalığa çıkarıyorlar. Burada önemli şeylerden birisi zannediyorum krize öncülük eden, yani krizin gelebileceğini gösteren şeylerden bir tanesi paradigma değişimi. Yani bütün krizlerden önce sistem değişiyor.
Evet.
Genellikle ve ekonomi, finans vesaire buna ayak uyduramıyor. Uyduramadığı için ciddi bir krizle karşılaşıyoruz. Mesela işte yaşadığımız kapitalist sistemin yarattığı bir sürü kriz var. Ama bunların üç tanesi çok önemli, çok büyük krizler. Bir tanesi uzun depresyon denilen 1870'lerde başlamış olan büyük finansal çöküş. Bu tam böyle kapitalist sistemin sanayi kapitalizmine dönüştüğü ve o sistemin tamamen değiştiği, üretim sisteminin değiştiği bir dönem. İkinci kriz, büyük bunalım ya da büyük depresyon denilen 1929'da yaşanmış olan. Bu da gene bu sefer mali sektörün, finans kapitalizminin sanayi kapitalizmiyle birleştiği, yani orada da bir paradigma değişimi var. Buna ama ne hukuk normları henüz uyabilmiş, ne finans normları uyabilmiş. Dolayısıyla kriz taşıyor. Üçüncü büyük kriz, içinde yaşadığımız küresel kriz. Burada da çok büyük bir değişiklik var. O da sermaye hareketlerinin serbest kalması. Yani dünyada paranın istediği gibi hareket edebilmesi. Bu da müthiş bir paradigma değişimi. Buna da tam uyamamış şey. Yani ne finans sistemi, bugün bile hala uyabilmiş değil. Ne finans sistemi ne hukuk sistemi bunu tam olarak karşılayamadığı için bu da krize girmiş. Hani buralar, bunlar hep gösterge. Yani şey yapısı değişiyor, sistem değişiyor, genel sistem değişiyor ama bunun altını oluşturacak olan finansal sistem, hukuk sistemi vesaire bunlar değişmiyor.
İlk iki saydığınız krizin ardından birinde Birinci Dünya Savaşı, evet, ikisinde İkinci Dünya Savaşı çıkmış. Üçüncü krizin ardından bir dünya savaşı çıkmasa da bir dizi savaşlar olduğunu görüyoruz. Bir sürü savaş. Yani orada tekrar bir sermayenin, kaynakların paylaşımı söz konusu olmuş ilk ikisinde fiilen. Şimdi üçüncüde de aslında yine aynı sürecin değişik şekilde olduğunu görüyoruz. Çok dolayısıyla doğru. Krizler ardından büyük olayları getiriyor.
Çok doğru. Yani büyük bir ihtimalle bu krizin arkasından bir savaşın, bir dünya çapında bir savaşın, bir dünya savaşının çıkmamasının önemli nedenlerinden biri dünyanın uzun yıllar soğuk savaş yaşamış olması. Yani nükleer güç dengesi bunu sağlıyor gibi. Hala da onun etkisi, soğuk savaş yok şu anda. Evet. Ama yavaş yavaş gene onun içine giriyoruz. Dolayısıyla öyle bir denge bir üçüncü dünya savaşının çıkmasını engelliyor. Ama ufak tefek bir sürü savaş çıkıyor, evet.
Peki krizler önlenebilir mi? Krizlerden çıkılabilir mi? Burada benim gördüğüm iki tane yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi, eğer durgunluk hali varsa, işte çukur kazı düzeni, kendiniz meşhur örneği, yatırım yaparak, kamu harcamaları artarak bunu engelleyebiliyorsunuz. Fakat bu da güzel bir laftır, severim bu lafı da. Bir sonraki krizin tohumu o krizden çıkışta atılır diye bir şey var. Aslında o krizden çıkarken attığınız birçok adım sizin bir sonraki krize gitmenize yol açacak süreci hazırlıyor diye. Burada genellikle işte Can Avli biraz da siyasetin oy kaygısıyla da çok da planlı programlı olmayan bir şekilde parayı basması, helikopterle para dağıtması, bunun bir örneği, o bizim klasik deyim var ya. İkincisi ise krizler aslında duvara çarpma anı olduğu için bazı reform programlarının uygulanması için de bir ortam yaratıyor. Mesela bizde 2001 krizi bir anlamda bunun bir, evet, örneğiydi. 2001 krizinde Türkiye gitti, duvara çarptı. O sayede 2001 Mayıs'ında Kemal Derviş'in o güçlü ekonomiye geçiş programı kabul edildi ve güçlü bir programla aslında çok ciddi adımlar atıldı. Dolayısıyla iki tür krizden çıkabiliyorsunuz. Bir sancılı oluyor kısa vadede ama topluma o yükü eşit dağıtarak kalıcı bir şekilde, daha uzun vadeli bir şekilde çıkabilirsiniz. İkincisinde ise o anda bastırıp, o anda bir pansuman, tenditiyotla halledip ondan sonra bir sonraki krize doğru giden yolu açmak.
Çok doğru. Yani burada tabii esas olan krize girmemek. Krize gidişi öngörüp önlemleri alıp halletmek. Ama eğer çaresiz bir şekilde de krize girildiyse, dediğin çok doğru. Burada kısa vadeli krizden bir çıkayım da ne olursa olsundan ziyade uzun vadeli bir program yapıp bunu da açıklayıp ve bu programı izleyip Türkiye'nin yaptığı gibi aslında 2001 krizinden sonra bunu yapmak lazım. Doğrusu bu. Evet. Doğru olan bu yaklaşım. Bunu yapmazsan çünkü tekrar bir kere daha krizle karşı karşıya kalabiliyorsun. Çok doğru bir tespit.
Güzel bir şey dediniz aslında. Hani hep derler ya, enflasyonu düşürmenin en iyi yolu enflasyon yaratmamaktır.
Evet, tabii.
Krizleri önlemenin en iyi yolu da kriz yaratmamaktır. Yaratmamak, değil,
evet,
mi?
Yani biz Türkiye ilginç bir şey. Sadece Türkiye değil, gelişme yolundaki ülkelerin çoğu riskli ülkeler. Risk yaratmayı seviyorlar. Bu sadece ekonomik riskler değil. Sosyal alanda, hukuk alanında, pek çok alanda çeşitli riskleri var. Bu riskleri azaltmak lazım. Yani hukukunu daha iyi götürmek, demokrasisini geliştirmek, işte liyakati, eğitimi vesaire, bunları geliştirmek lazım. Bunların ekonomiyle ne alakası var gibi düşünülebilir. Çok alakası var. Çünkü bu altyapı doğru olduğu zaman yatırımlar ona göre gelişiyor. İnsanlar ona göre beklentilerini düzeltiyorlar. Şimdi mesela Türkiye'ye ben bakıyorum, beklentiler iyi değil gelecekle ilgili. Niye? Bu altyapı iyi değil. Bu Bu altyapıyı düzeltsek insanların geleceğe bakışları düzelecek. Ona göre yatırım yapacaklar. Ona göre karar alacaklar. Dolayısıyla yani iş sadece ekonomik değil.
Evet.
Yani gelişmiş ülkelerin mesela bu açıdan şansı daha fazla böyle bir krizle karşılaştıklarında. Çünkü onların iyi kötü demokrasiydi, hukuk altyapısıydı vesaire daha gelişmiş. Dolayısıyla oralarda ufak tefek düzeltmeler ama asıl ekonomide yapacakları düzeltmelerle krizden çıkmaları mümkün. Bizim çok daha geniş kapsamlı programlar uygulamamız gerekiyor.
Evet, böylece bugün krizleri konuştuk. Krizler öngörülebilir mi? Evet, öngörülebilir. Önlenebilir mi? Evet, önlenebilir. Bu defa farklı dememek lazım.
Evet, evet. En önemli şey o.
En önemli şey o. Peki, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.